Ayrım 20.
Richard Podol bir AED uzmanıdır ve Türkiye bürokrasisini inceleyerek AED'ye bir rapor sunmuştur. Bu raporda Türkiye bürokrasisinin önemli oranda indoktrine edildiğini, çalışmaların orta kademe üzerinde yoğunlaştırılması gerektiğini yazar. Böyle bir çalışma sonucu AED'nin bizim gibi ülkeleri etkilemesi zor olması gerek. Podol'a göre önemli mevkilerde Amerikan eğitimi, dikkat edilirse Amerika'da eğitim görmüş değil de Amerikan eğitimi deniliyor. Evet, iki deyim anlam yüklemesi yönünden bir değildir notumuz. Görmüş bir Türk'ün bulunmadığı bir bakanlık ya da iktisadi kamu kuruluşu hemen hemen hiç kalmamıştır. 23 Eylül sonrası ABD'nin onayını alan 12 Eylül sisteminin emanet edildiği Özal için Ufuk Güldemir, Texas Malatya adı yapıtında biz CIA'nin Özal biyografisini bizzat görmedik. Ama bunu gören bir kaynağın aktardığına göre Özal bu dokümanda gelmiş geçmiş en Amerikan yanlısı Türk olarak takdim edilmiştir diye yazıyor. İsmet Paşa'nın 1964'lerde söylediği sözleri bir kez daha anımsayalım. ABD ile içli dışlı oluşumuzun zararlarını ve bağımsızlığımızın nasıl zedelendiğini anlatırken der ki, teklifler hazırlayacaklar, yapabilirler mi bunu? Hepsinin etrafında uzman denen yabancılar dolu. İkfal etmeye çalışıyorlar. O da olmazsa işi sürüncemede bıraktırmaya çalışıyorlar. Muvaffak olamazlarsa karşı tedbir alıyorlar. Bir görev veriyorum. Neticesi bana gelmeden Washington'un haberi oluyor. Bu sözlerden ABD'li uzman kılıklı ajanlarla bürokrasideki Türk kılıklı ajanların, Amerikan eğitimi görmüş Türklerin birlikte çalıştıkları birimlerde eş güdümün ABD yararını işlediği anlaşılıyor. Bu nedenle de bizim istencimiz emperyalizmin istencinde eritilmiştir diyoruz. Harry Magdoff diyor ki, ABD yetkilileri yardım alan ülkenin bu konudaki bütün kararlarına karıştıkları gibi en güvenilir ABD taraftarı yetkililerle, çoğu kez AED yardımıyla ABD eğitim görmüş ve yetiştirilmiş olanlarla ittifaklar kurmaya çalışırlar, ülkeye danışmanlar ve teknisyenler yerleştirirler. Teresa Hayter'e göre AED'nin özelliği çok kısıtlıdır. Kararlarını Washington'un onayı ile yürürlüğe koyabilir. AED'nin yardım alan ülkedeki misyonu ise resmen ABD'nin o ülkedeki elçisine bağlıdır. AED ancak ABD'nin genel politik hedeflerine uygun, siyasal buyruklar içeren programları destekler ve AED'nin desteği için ülkenin nasıl yönetildiğine bakılmaz. Örneğin geçmişte Arjantin, Brezilya, Şili ve Uruguay askerlerce yönetilirken ABD yardımından yoksun kalmamışlardır. Dahası eski bir dışişleri görevlisi olan Hansen'dan Hayter'in aktardığı aşağıdaki satırlar AED yardımının ülkeleri ABD karşısında boyun eğdirme yöntemi olduğunu açıklıyor. Eski bir dışişleri görevlisi olan Simon Hansen, Brezilya üzerine yazdığı bir yazıda şöyle diyor. Mr. Rusk, ilerleme için işbirliği örgütünün temel çizgisi Amerika'da gündeme alınmıştır diyor. Ama eğer işbirliğinin başarısını belirleyecek olan bu gündemde, örneğin Brezilya'da demokratik hükümetin bertaraf edilmesi, büyüme hızının düşürülmesi, işçi sendikalarına indirilen öldürücü darbe, yoksullarla zenginler arasındaki uçurumun derinleştirilmesi, halk kitlelerinin yaşama düzeyindeki hızlı düşüş, ortaya çıkan işbirliğinin temel çizgisini oluşturuyorduysa, dikkat edilirse 12 Eylül'de Türkiye'de gerçekleştirecekler tıpatıp bu programa uygundur. Bu programın ancak bir askeri darbe sonucu gerçekleştirebileceği düşünülerek, ülke belli bir program içinde 12 Eylül'e taşmıştır. Bu nedenle 12 Eylül'ü önlemeye kimsenin gücü yetmedi, yetmezdi. İlk baştaki işbirliği kavramı çok yanlış anlaşılmış demektir ve eğer bu gündemde karar verme yetkisinin acıklı bir şekilde Washington'a teslim edilmesi ve ne olursa olsun ve kıta çapındaki deneylere ne kadar aykırı olursa olsun yatırımcıların amaçlarının kamçı zoruyla kabul ettirilmesi işbirliğinin özünü oluşturuyorduysa hiçbir Latin Amerika ülkesi Punta del Este'de hem bunu bilip hem de işbirliğine katılmayı kabul edemezdi. Ve Brezilya'nın karar verme yetkisi özellikle yabancı yatırımcılar yararına yok edilmiştir. Örneğin Brezilya'nın Light and Power Company, ITT, American and Foreign Power Company gibi firmaların kar ve zarar bildirmeleri Brezilyalıların rıza gösterdikleri bu boyun eğişin canlı anıtları olmuştur. Türkiye ne kadar bağımsızdır? Türkiye 1946 yılının 7 Eylül'ünde ilk kez devalüasyonla tanıştı. Bretton Woods anlaşmasını imzalamıştık. Başbakan Recep Peker, Türk lirasının değeri üzerinde ünlü İngiliz iktisatçı Keynes'in Bretton Woods'ta söylediği gibi devalüasyon yapmamız gerekir diyordu. Devalüasyon sözcüğü halk arasında Develi Hasan olarak biraz alay konusu olacaktı. Ama kimse enflasyon, devalüasyon gibi sözcüklerin yaşamımızda bu denli etken olacağını düşünemezdi o günlerde. 1947 yılının 11 Mart'ında da IMF'ye üye olduk. Türkiye uluslararası para kurumlarının oyuncağı olmaya adım atıyordu. Öyle ki gün gelecek bu örgütlere danışmadan hiçbir ekonomik ve elbet çoğu kez politik karar alamayacaktık. Öte yandan yardım ya da kredinin ancak gerek AİD'nin gerekse öteki kurumların onayladıkları program ve projelere verildiği gözetilirse sonuçta bu kuruluşların iktidardaki hükümete güven oyu vermeleri ya da vermemeleri anlamına gelmez mi? Daha önce de gördüğümüz gibi belli politikalarda anlaşılamazsa hükümetlerin düşürüldüğü, dahası askersel darbeler gerçekleştirildiği de düşünüldüğünde bağımsızlığın nasıl gölgelendiği ve bir daha gerçek anlamda bağımsızlığa kavuşmanın nedeni zor olduğu anlaşılmaz mı? Dahası Teresa Hayter'e göre AİD'nin program kredileri ABD Dışişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda da elbet ABD o ülkedeki AİD misyonu kanalıyla ilgili ülkenin iç işlerine karışmaktadır. George McGee adı geçen yapıtında ABD'nin aşırı Türk taleplerine karşı kendisini korumasını gerektirmiş. Türkiye'nin alacağı yardımı doğal olarak mümkün olan en yüksek miktara çıkarma ve koşullarını da elden geldiğince yumuşatma isteği, Türkiye'yi bir kukla ABD'yi de enayi durumuna düşürmeden sağlanmaya çalışılmıştır dedikten sonra ABD ile Türkiye arasındaki sorunlardan en önemlisine şöyle değinir. Bu tür bir dizi sorun da 40 yıldır süren ABD askeri ve ekonomik yardımı nedeniyle bir takım ABD yetkililerin Türkiye'nin iç olaylarına karışma zorunluluğundan kaynaklanmıştır der. En yetkili kalemden çıkan bu satırlar ABD'nin işlerimize karıştığının kanıtıdır. Özetle uluslararası para, kredi ve yardım kuruluşları eliyle ABD az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin her noktasında ünlü halk deyimiyle hazır ve nazırdır. Uluslararası kuruluşlar ve ABD'li şirketler adına zaman zaman risk araştırmaları yapılır. Bunlardan Standard & Poor, Ekonomik İstihbarat Örgütü yetkilileri son günlerde Türkiye'de boy gösterdiler. Cumhuriyet Gazetesi'nin 21 Mart 1993 günlü haberine göre ekonomik durumumuzun incelenmesi için gelen Standard & Poor yetkilileri yeni bir değerlendirme yapmaktadır. 2 Nisan günlü Hürriyet'te Standard & Poor heyetinin özel sektöre temas ettikleri haberi yer aldı. Habere göre değerlendirme sonunda bugün BBB olan puanımız düşerse dış borç kaynaklarından borç alamayan hükümet finans darboğazına girecek. Bilinmez ki yeni oyunlara hazırlık mı yapılıyor? Türkiye 1979'larda da aynı dar kılıba sokulmuştu. Ve işte bu nedenlerle ABD'nin denetimindeki ülkeler gerçek anlamda bağımsız ve egemen değillerdir. Örnek bir olay. İyi ama Sayın Başbakan, henüz size iletmeye fırsat bulamadığım bilgileri onlar istiyorlar. Bu sözler 1978'de DPT Müsteşarı Bilsay Kurucu'ya aittir ve Başbakan Ecevit'e söylenmiştir. Dünya Bankası Başkanı McNamara, Ecevit'in hükümet kurmasından sonra bir kurulla Türkiye'ye gelmiştir. Birlikte gelen uzmanlar Bilsay Kuruç'tan yeni 5 yıllık kalkınma planı hakkında bilgi isterler. Kuruç kesinleşmemiş program üzerinde tartışmak istemez. Uzmanların şikayeti üzerine Başbakanın, "Niçin uzmanlar geri çevirdi?" sorusunun yanıtıdır. Yukarıdaki satırlar. Bağımsızlık ve egemenlik ilkelerini titreyen bir bürokratın haklı tepkisidir bu sözler. Ama 12 Eylül'e uzanan yolun kaldırım taşlarından birisi daha döşenmiştir böylece. Benzer bir olay da 1958'de geçer. Türkiye IMF'ye vereceği niyet mektubunda kalkınma hızını %6 olarak göstermek ister. Türkiye masası şefi Stark bunu kabul etmez. Tartışmalar sürer epeyce, sonunda Türkiye bu normu koymaktan vazgeçer. 4 Ağustos 1958 kararıyla önceki öneriler doğrultusunda kurtarılamayan, borç batağına batan ekonomiyi kurtarmak için yeni kararlar alınır. 1956'ya doğru Türkiye ekonomisi ulusal gelir artışındaki gerileme, fiyat artışları ve borçlar yüzünden sıkıntı içine girmiştir. Dış satım 250 milyon doların altında kalmıştır. Bu Cumhuriyet tarihinin İkinci Dünya Savaşı dahil en kötü dönemidir ve bu noktaya o çok övülen yardımla, IMF reçeteleriyle gelinmiştir. Yeni kararlar alınır. Yeni zamlar yeni kredi politikalarına uygulanır. Dolar 9 Türk lirası olarak saptanır. Türkiye yeni bir IMF tuzağına girmiştir. İlginç bir rastlantıdır belki ama 1958'de önerilen ve uygulanan politikalar 1960 ihtilaliyle sonuçlanmış ve bir IMF uzmanı Türk, Kemal Kurtaş, Maliye Bakanlığı'na IMF'deki görevinden getirilmiştir. Kemal Kurtaş, IMF'ye siz gelmeyin ben gerekeni yaparım dediği için Yalçın Doğan'a göre ne Stark ne de bir başka bir IMF uzmanı Türkiye'ye gelmezler. 1967-70 arasında IMF Türkiye'ye dadanır, her yıl gelir. 1969'da devalüasyon baskısı giderek yoğunlaşır. Vehbi Koç'un 4 Mayıs 1969'da ekonomide öyle bir gidiş var ki 1946'dan bu yana üzerinde titrediğimiz demokrasi düzeni tehlikededir sözleri neredeyse 12 Mart 1971'in habercisi olmuştur. Dünya Bankası önerileriyle 1968'de tek yasası ve Merkez Bankası kuruluş yasaları kabul edilir. Bugün yarım yamalak da olsa işlemeye başlayan sermaye piyasasının kurulması ilk kez IMF tarafından 1969'larda gündeme getirilir. Yalçın Doğan'a göre IMF, Türkiye'nin ekonomik yapısını istenilen boyutlarda geleceğe hazırlamaktadır. Ancak 1960'ların sonlarına doğru IMF, Türkiye'de sermaye piyasası yasası, bankacılık kesiminin düzenlenmesi, yabancı sermaye yasası ve Merkez Bankası yasasının hazırlanması gerekliliğini dile getirir. Üstelik bunu da sık sık yinelerdi. Merkez Bankası sisteminden hangi özel bankaya ne ölçüde kredi verileceği ancak özel toplantılarda kararlaştırılıyor, belli özel bankalar açıkça kayırılıyordu. Ve bu IMF'nin istekleri doğrultusunda gelişiyordu. Bu isteklerin yerine getirilmesine karşın IMF konusunun yasalara bağlanarak rayından çıkmaması yönünde ısrarlı davranıyordu. İşte bu amaçla bu yasaların hazırlanmasını olanak sağlayacak merkezi Türkiye'de olan bir proje ofisi kuruldu. 1970'de %66'lık bir devalüasyon olur. 12 Mart'a çok yaklaşılmıştır artık. Bu kez de Kemal Kurdaş'ın IMF'den 27 Mayıs'ta gelişi gibi 12 Mart'la birlikte Dünya Bankası'ndan Atilla Karaosmanoğlu gelir. Dahası 12 Mart öncesi orada hareketin içinde bir kişi olarak Karaosmanoğlu'nun bize önerildiğini ve 10 Mart'ta Hava Kuvvetleri'nde komutanların emriyle hazırlanan hükümet listesine bir arkadaşımızın ısrarı ile girdiğini düşünürsek ABD'nin bu hareketinde içinde bulunduğu sonucu çıkar. Ve Karaosmanoğlu da IMF'ye tıpkı Kemal Kurdaş gibi gelmeyin diye yazar. 12 Eylül'de ise IMF'nin ve Dünya Bankası'nın bir güvenilir adamı Turgut Özal iş başındadır. IMF Avrupa Masası Şefi Wilton 15 Eylül günü Özal'ı arar ve der ki siz işin başındaysanız biz endişe değil sevinç duyarız Mr. Özal. Sizin adınız bizim için yeterlidir. Emin Çölaşan 12 Eylül Özal ekonomisinin perde arkası. Yalçın Doğan'a göre burada ilginç bir olay gözlenir. IMF'nin ülkeleri politik baskı yapmadığı söylentisini yatsıyan bir olaydır ve haşhaş yasağı konusundaki ABD baskısına katılmasıdır. Öyle ki 12 Mart'ın neredeyse bir gerekçesi olarak kadar sansasyonel olaylara neden olmuştur haşhaş konusu. ABD Adalet Bakanı John Mitchell'ın Türkiye'ye ekonomik ceza verilmelidir sözü o dönemde yapılanları ışık tutacak niteliktedir. 12 Mart gelir geçer. Kıbrıs olayları, ABD ambargosu 1977 seçimleri öncesi Türkiye 70 sente muhtaç bir noktaya getirir. Türkiye 1946'lardan bu yana genelde çoğunlukla IMF'nin, Dünya Bankası'nın ve AİD'nin önerilerine uymuştur. Ama krizden krize düşmüş, borç batağına batmıştır. İç borçlar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Başlıca Ekonomik Göstergeler adlı kitapçığına göre 1992 sonu itibariyle 175 trilyon 155 milyar Türk lirası faizler hariç. Dış borçlar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Dış Borçlar Bülteni'ne göre 1992 yıl sonu itibariyle 54.7 milyar dolar faizler hariç. 1978 ve 1979'lar Türkiye'si CHP hükümetiyle IMF, Dünya Bankası arasında bunalımlı gelgitler dönemidir. Batı ve Zenginler Kulübü Türkiye için yatırım toplantıları yapar. Guadeloupe'taki toplantı da sonuçsuz kalır. Çünkü ABD, Türkiye IMF ile anlaşmadan tek kuruş alamaz koşulunu öne sürmektedir. Yalçın Doğan, ambargo kaldırılırken Amerikan haricisinin Türkiye'ye devalüasyon önerdiğini ve IMF ile anlaşmayı salık verdiğini yazıyor. Şükrü Elekdağ'ın ABD dışişlerine IMF'ye söyleyin devalüasyon önerisinden vazgeçsin dediğinde onların bizde de devalüasyon önerecektik dediğini ekliyor. Bir yandan da Türkiye özel girişimcileri ve örgütleri paralı ilanlarla zaten güç durumdaki hükümeti 1979 baharında daha da yıpratmaya çalışıyorlardı. Şii'deki Pinochet darbesi öncesine benzer olaylar yaşanmıştı. Yine o günlerde Alain de Bülent'e benzetmeleriyle bir yandan da orduya çağrı çıkarılmaktaydı. 12 Eylül'e doğru Türkiye gerçeği. 1977 sonlarında kurulan Ecevit hükümeti 1978 Şubat'ında devalüasyona gider, faizleri artırır, personel giderlerindeki artışı %2 ile sınırlar. Çünkü IMF'ye gidecektir. Bu çalışmalardan sonra Vural Güç Savaş başkanlığında oluşturulan kurul Woodward karşısına çıkar. IMF Türkiye masası şefidir Woodward. Türk heyeti biz siz önermeden gerekenleri yaptık demek istemiştir. İlk düş kırıklığı Woodward karşısında yaşanır. Woodward'u aşamazlar. Yalçın Doğan uzmanların bizi dinledikten sonra siz bu programda ancak pikniğe gidebilirsiniz diye alay ettiklerini yazar. Kurul ısrarlıdır. Direnirler ve niyet mektubu onaylanır. Bu onayda bile ABD'nin desteği vardır. IMF'de yürütme kurulu direktör yardımcısı William Dale devreye sokulur ve mektup bu siyasal baskıyla onaylanır. Ama IMF, Ecevit hükümetinin programını zayıf bulmuştur. Yalçın Doğan mektubun onaylanmasının IMF'deki politika değişikliği ile aynı zamanda denk geldiğini ve bu politikanın Dünya Bankası ve IMF'nin bundan böyle uluslararası supranational, Merkez Bankası ve Planlama Örgütü gibi çalışacaklarını yazar ve mektubun onayına karşın Ecevit'in kredi beklentisinin gerçekleşmediğini ekler. Neden mi gerçekleşmez? Çünkü uluslararası planlama örgütü olarak bu kurullar Türkiye'nin kalkınma stratejisine öteden beri karşıdır. Ve Ecevit'in bu stratejiden sapmayacağını saptamışlardır. İlgili bankalara el altından Türkiye'nin istikrar programı ekonomiyi düzlüğe çıkarmaz ve geçmiş yıllar borçlarının ödeme potansiyeline sahip değildir söylemi sızdırılır ve uluslararası bankalarda kredi musluklarını kapatır. Bu noktaya birden gelinmiş değildir, öncesi vardır. Bu kararı gelişin öncesini görelim. Dünya Bankası, IMF ve benzeri uluslararası kuruluşlar uzun yıllar bizim sanayiye, ağır sanayiye değil, tarım sektörüne yatırım yapmamızı önermişlerdir. Ancak Türkiye'nin bu önerileri yeterince dikkate almaması ve özellikle Sovyetlerle yapılan anlaşmalarla ağır sanayiye önem verilmesi, İskenderun Demirçelik, Seydişehir Alüminyum kuruluşlarıyla Orta Anadolu Rafinerisi gibi kuruluşlara yönelilmesi nedeniyle olsa gerek, bu konudaki baskı giderek yön değiştirir. Bu kez de siz ağır sanayiye değil, hafif sanayiye önem verin önerisiyle karşı karşıya bırakılırız. İkinci MC'nin toplumda yeterli destek bulmaması sonucu Ecevit'in yeniden hükümet kuracağının anlaşılması üzerine 1977 sonlarında Dünya Bankası'ndan bir uzman gelir. Adı Kemal Derviş'tir. Atilla İlhan Derviş'in önceleri bir ara Ecevit'in danışmanı olduğunu yazıyor. Derviş az gelişmiş ülkelere ilişkin bir kalkınma programı ile gelir. Türkiye ile ilgili bir de rapor hazırlamıştır. Basına sızdırılan bu rapora göre Türkiye'nin sanayileşme stratejisinde değişiklik yapmak gerekmektedir. Bu ölçüde büyük bir ticaret açığı ile sanayileşme sorununu çözmek olanaksızdır. Onun için kimya, temel makine ve imalat, maden işleme gibi ağır sanayilerde gelişme beklemek gerçekçi değildir. Kaynaklar ihracata yönelik hafif sanayi dallarını kaydırılmalıdır. Ağır sanayiden gelişme beklenmemelidir. Derviş, Dünya Bankası'nın Ecevit'in ekonomik programını öğrenmek ve ne yapması gerektiğini ona duyurmak için gelmiştir. Yani uluslararası kurullar Ecevit'e tanık koymak ister. Ne düşünüyor, ne yapacak? Türkiye Ecevit döneminde sanayileşme hızını kesecek mi? Bunca borca ve sıkıntıya karşın kredi darboğazını aşabilmek için kendisinden istenilenlere evet mi diyecek, hayır mı? Bir araştırmadır Derviş'in yaptığı. Neden gerek görülmüştür bu araştırmayı? Bu sorulara neden yanıt aranır? Bu nedenlerin yanıtını çok sağlam bir tanıktan, daha doğrusu bir belgeden alalım. Türkiye Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon geçen hafta Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF'den emir almak üzere Washington'a geldi. Buna göre Dünya Bankası'nın ifadesiyle Türkiye'nin kronik ve kaotik borç durumunun düzelmesi için bir kemerleri sıkma politikasının uygulanması gerekmektedir. Chase Manhattan Bankası'nın yetkililerinden biri para fonunun önerilerinin iki ana noktada toplandığını ileri sürmüş ve bunlardan birinin %75 oranında bir devalüasyon ile tüm ithalatın kesinlikle durdurulması olduğunu belirtmiştir. %75 oranında bir devalüasyonu yorumlayan bir başka New Yorklu bankacı da elbette %75'lik bir oran gerekiyor. Oranın etkili ve yakıcı olması lazım. Tüm ithalatın durması lazım. Şayet razı olmazlarsa biz kendilerini işbirliğine zorlarız. Biz bankacılar Türkiye'nin durumundan endişe ediyoruz diyor. Son zamanlara kadar Türkiye genellikle sadece tüketim mallarında bir ithalat kısıtlamasına gitmiştir. Oysa şimdi Türkiye'nin ham madde ve yatırım malları ithalatını kısıtlaması istenmektedir ki bu da ciddi bir biçimde Türkiye'nin gelişme hızını ve büyük bir hırsla başlattığı sanayileşmeyi engelleyecektir. 1977'de üretimi durdurmuşlardı. Amerika'da iş çevrelerine ekonomik ve siyasal analizler yapan şirketlerden biri de Executive Intelligence Review'dur. İşe ekonomik casusluktur bir bakıma. Bu kuruluşun Türkiye ile ilgili olarak 1977'lerde hazırladığı rapordan alınan yukarıdaki satırlar bu nedenin yanıtını vermektedir. Raporun 1977 seçimlerinden önce Yılmaz Ergenekon'un Maliye Bakanı olarak Washington'a gidişi ve yardım istemleri üzerine hazırlandığı anlaşılıyor. Şimdi bu rapordan bir bölümü daha okuyalım. Dünya Bankası kredileri keserken sorunu Kıbrıs'a bağlamış ve Carter da aynı şekilde askeri yardım ile Kıbrıs sorununu birleştirmiştir. Dünya Bankası'nın kredisini kestiği projelerden biri de Afşin Elbistan Santrali'dir ki bu hükümetin Doğu Türkiye'yi kalkındırabilmek için gerekli gördüğü bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Doğu Türkiye'nin kalkınmasını istemiyor anlaşılan. Neden mi? Bu sorunun yanıtı günümüzde yaşamımızın bir parçası olarak gözler önündedir. ABD'nin Kürt politikasının biçimlenmesidir. Seçimlerin 5 Haziran'da yapılması kararlaştırıldıktan sonra Başbakan Demirel'in Dünya Bankası'nın önerilerini kabul etmesinin bir siyasi intihar anlamına geleceğini banka çevreleri bile kabul etmiştir. Türkleri satın alabilmek için Dünya Bankası Ergenekon'a seçimlere kadar Türkiye'ye günlük uygulamada bulunacağını ancak bunun için de gerekli koşulun Türkiye'nin politikasından vazgeçerek kemerleri sıkmaya yönelmesi olduğu bildirilmiştir. Görülüyor ki bizim gibi ülkeler girdikleri tuzaktan çıkamıyorlar. Ya bu önerileri benimseyerek politikanızı buna göre çizeceksiniz, böylece yeni tuzaklara gireceksiniz ya da direndiğinizde yalnız kalacaksınız. Biz bu yalnız kalışın bir belgesini daha görelim. Ecevit'e sunulduğu söylenen Dünya Bankası uzmanı Kemal Derviş'in raporunda bakın ne öneriliyor. Fiyat engelini aşması da ancak 4. plan döneminde sürekli olarak devalüasyon yapılmasıyla gerçekleştirilmelidir. Tek bir devalüasyon yapmak çare değildir. Türkiye bugün ancak büyük teknoloji gerektirmeyen hafif sanayi alanlarında rekabet edebilecek durumdadır. Bunu da devalüasyon sağlayabilir. Executive Intelligence Review'da ilginç bir gözlem ve değerlendirmeye de yer verilmiş. Bir New Yorklu bankacının şu sözleri, bize duyulan öfkenin ve geleceğe ilişkin planların gerekçesini oluşturmuyor mu? Kalkınma hızımızı kesme işimize ve sürekli sanayiye, ağır sanayiye eğilmemize kızan bu New Yorklu bankacı şöyle demiş. Türkler çok gururludur. Devamlı ithalatta bulunuyorlar ve bir türlü o kahrolası gelişme programlarından vazgeçmiyorlar. Yüksek düzeydeki bu New Yorklu bankacının Executive Intelligence Review'a verdiği özel demeçten alınan şu sözler, bu bankacının 1978'lerden sonra Ecevit'e uygulanan programın ana çizgilerini verdiği gibi 12 Eylül'ün habercisi değil midir?